Ayrım 50, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 529. Kadim İbn Ebu Bekir ile Herminius Kuz birbirinden son derece farklı bu çift kayalık bir tepede durmuş şehrin açık arazinin ötesindeki güney hisarlarına bakıyordu. Aralarında yetkileri Zeynel Din'in terfi ettirmesiyle artan Türklerin de bulunduğu adamları etraflarında toplanmıştı. Her birinde 300 askerin bulunduğu 3 sıra saldırı birliğinin ilerleyişini seyrediyorlardı. Birlikler uzun merdivenler taşıyordu. Omuzlarında onları menzile girer girmez duvarlardan üzerlerine yağacak oklardan korumaya yönelik bronz, yuvarlak, küçük kalkanlar vardı. Onların hemen arkasında hisarlarda oluşacak herhangi bir gedikten içeri dalmaya hazır taburlar ilerliyordu. İçeri bir an önce girebilmek için birkaç yüz adamı kaybetme riskine girebiliriz dedi Kutz. O kadar kaybı göze alabiliriz diye onayladı Kadim. Filonun geri kalanı birkaç gün içinde gelmiş olacak. 10.000 adam daha. Bugün başaramazsak resmi kuşatma işlemlerine yarın başlayabiliriz. Savaş gemilerinin körfezin ve limanın girişini kapatmaları için saygıdeğer halife amcanın gönlünü yapmalısın. Bu ilk saldırının sonucunu görür görmez emri verecek diye güvence verdi Kadim Hollandalı'ya. İnancınız eksilmesin general, amcam deneyimli bir kumandandır. Fil tahtına çıktığı günden beri düşmanlarıyla savaşıyor. Bu domuz yiyen hainlerin başkaldırısı diyerek şehri hisarları üzerindeki savunmacıları işaret etti. Yaşadığı ilk mağlubiyet oldu, kendi içinden vuruldu. Bu bir daha asla tekrarlanmayacak. Halife çok kudretli bir adam, aksine asla iddia etmedim dedi Kuz çabucak. Bu hainleri kendi bağırsaklarının ucunda şehir duvarlarından sallandırmalıyız. Allah'ın izniyle olacak dedi Kadim inançlı bir sesle. Aralarındaki zayıf temellere oturmuş bağ birlikte geçirdikleri 2 yılda çelik kadar sertleşip kuvvetlenmişti. Jim Courtney'in onları püskürttüğü geceden sonra yaptıkları zorlu yolculuk ne kadar çetin ceviz adamlar olduklarını kanıtlamıştı. Vahşi topraklarda açlık ve hastalıklarla savaşarak fersahlarca mesafe kat etmişlerdi. Atları hastalık ve yorgunluktan ölmüş ya da saldırgan kabilelerce öldürülmüştü. Yolculuğun sonunda bataklıkları ve mangrove ormanlarını yürüyerek aşmışlar, nihayet kıyıya ulaşmışlardı. Orada bir balıkçı köyüne rastlamışlar, gece yarısı saldırarak tüm erkekleri ve çocukları katletmişlerdi. 5 kadınla 3 kızı ise Kuz ve Udema'nın şehvet yüklü istekleri dindikten sonra öldürmüşlerdi. Kadim İbn Ebu Bekir bu sefahat aleminden uzak durmuş, kadınlar ve kızlar çığlık atıp hıçkırırken kumsalda dua etmişti. Kuz ile Udema'nın işlerini bitirdikten sonra her birinin boğazını kesmişti. Harap olmuş eski birer kanodan ibaret balıkçı teknelerine binerek denize açılmışlardı. Bir başka çetin yolculuğun ardından Lamu adasına varabilmişler ve sarayının taht odasındaki Zeyneldin'in huzuruna çıkıp ayaklarına kapanmışlardı. Zeyneldin yeğenini sıcak bir şekilde karşılamıştı. Kadim'in öldüğünü sanmış, Yasmini'nin ölüm haberini aldığında neşelenmişti. Halife yeğeniyle birlikte gelen adamlara Kadim'in öngördüğü gibi ilgi göstermiş, savaşçı nitelikleri hakkında anlatılanları dikkatle dinlemişti. Kuts'u sınamak için küçük bir birliğin komutasına atayıp Afrika anakarasındaki kalan isyancıları bastırmaya göndermişti. Ondan önce gönderilenler gibi başarısız olmasını bekliyordu. Bununla birlikte Kuts şöhretine gölge düşürmeyecek bir başarı göstererek isyancıların liderlerini zincirlenmiş halde Lamu'ya getirmişti. Orada Zeyn'in huzurunda her birini elleriyle öldürmüştü. Zeyn ona ödül olarak ganimetten 0.5 lakh altın rupi ve ele geçirilen kadın kölelerden Kuts'un seçtiklerini vermişti. Sonra onu generalliğe terfi ettirmiş ve Maskat'a saldırıya hazırlanan birliklerden 4 taburun komutasına getirmişti. Halife geliyor, o varır varmaz saldırıyı başlatma emrini verebilirsin. Kadim döndü ve 8 kölenin tepeden yukarı taşımakta olduğu tahtrevanı karşılamaya gitti. Tahtrevanın üzeri mavi ve altın rengi bir tenteyle örtülmüştü. Zeyn köleler durup tahtrevanı yere bırakınca indi. Artık Lamu'daki haremde Yasmini'ye yaptığı eziyetler yüzünden Dorian'ın dövüp ayağının topal kalmasına sebep olduğu şişman çocuk değildi. Hala topallıyordu ama kilo vermiş, ince, güçlü bir bedene sahip olmuştu. Hayat boyu içinde olduğu entrikalar ve sürekli ihtilaf, zekasını keskinleştirdiği gibi yüz hatlarını da sertleştirmişti. Bakışları zeka dolu, duruşu otoriterdi. Ağzının kenarlarındaki sert çizgiler ve gözlerindeki kurnaz, hesapçı bakış olmasaydı yakışıklı olduğu söylenebilirdi. Kadim'le Kutz hemen ayaklarına kapandı. Kutz başlarda bu saygı gösterisini iğrenç bulmuştu. Bununla birlikte doğuya özgü bu hareket yeni yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştu. Zeyn iki generaline kalkmalarını işaret etti. İki adam tepenin zirvesine doğru onu takip etti ve saldırı kuvvetlerinin yığıldığı düz araziye baktılar. Zeyn birliklerin düzenini deneyimli bir gözle inceledikten sonra başını salladı. Başlayın! Sesi ince, neredeyse kadınsıydı. Kutz onu ilk duyduğunda bu yüzden küçümsemişti. Ama sesi Zeyn'in kadınsı denebilecek yegane yönüydü. 123 çocuğu olmuştu ve bunların sadece 16'sı kızdı. Binlerce düşman öldürmüş, çoğunu kendi elleriyle kılıçtan geçirmişti. Bir kırmızı fişek. Kadim yaverine başıyla işaret verdi. Emir hemen işaretçilere iletildi. Fişek ardında gümüşten uzun bir iz bırakarak bulutsuz gökyüzüne doğru yükseldi ve bir yakut gibi parladı. Tepenin altından gelen tezahüratların ardından birliklerin hisarlara doğru hücuma geçtiğini gördüler. Bir köle Zeyn'in önünde canlı bir sehpa gibi durmuş, uzun pirinç dürbünü omzuna yerleştirmişti. Türk piyadeler hisarların hemen önündeki hendeğe varmışlardı ki peri taş duvarlar ardında beliriverdi. Hemen ardından intikam göründü. Zeyn ve generalleri dürbünlerini hemen iki gemiye çevirdi. ''Bunlar El Salil denen hainin maskata getirdiği gemiler'' dedi Kadim öfkeyle. ''Casuslarımız bizi varlığından haberdar etmişti.'' Zeyn hiçbir şey söylemedi ama düşmanının isminin telaffuz edilmesiyle yüz ifadesi sertleşmişti. Topal ayağında kesin bir acı duydu ve nefretin asidimsi tadını boğazının gerisinde hissetti. ''Topları çıkarmışlar.'' Kulç gözünü dürbünden ayırmadan konuştu. ''Taburlarımız menzilleri içinde. Hemen bir haberci gönderip onları uyar.'' diye hırladı yaverine. ''Atımız yok.'' diye hatırlattı adam. ''Sen git.'' Kutz adamı omzundan yakalayarak tepeden aşağı itti. ''Koş, seni işe yaramaz köpek. Yoksa seni bir topun ağzına koyar ateşlerim.'' Arapçası her geçen gün daha da ilerliyordu. Adam haykırıp kollarını deli gibi sallayarak tepeden aşağı koşmaya başladı. Bir yandan da iki küçük savaş gemisini işaret ediyordu. Ama saldırıya odaklanmış Türkler arkalarına dönüp bakmıyordu bile. ''Geri çekilme işareti verelim mi?'' diye sordu Kadim. Ama bunun için geç kalınmış olduğunu hepsi biliyordu. Sessizlik içinde izlemeyi sürdürdüler. Öndeki gemi ani bir gümbürtüyle bembeyaz bir duman bulutunun gerisinde kaldı. Gövdesi topların bulunduğu yönün aksi tarafına hafifçe yattı ama hemen ardından tekrar düzeldi. Gemi duman yüzünden görünmez olmuştu. Sadece direklerinin duman bulutunun üzerinde kalan bölümü görülüyordu. Topların gök gürültüsünü andıran sesi adamların kulaklarına ulaştı ve uzak tepelerde yankılandı. Tepenin zirvesindeki izleyiciler dürbünlerini tekrar surlara saldıran kalabalık birliklere çevirdi. Karşılaştıkları tahribat, savaş meydanlarındaki acımasız sahnelerle pişip yürekleri katılaşmış bu adamları bile şaşırtmıştı. Her bir top atışı piyadeleri olgun ekinleri biçen oraklar gibi kıyıp geçmişti. Zırhları ve bronz miğferleri bu saldırı karşısında parşömen parçaları gibi etkisiz kalmıştı. Sakallı ve miğferli kopuk kafalar havada uçuyordu. Kolları ve bacakları kopmuş gövdeler üst üste yığılmıştı. Canını kaybeden ve yaralanan askerlerin feryatları tepede bulundukları yere kadar ulaşıyordu. Peri manevra yaparak körfezin açık alanına döndü. İntikam zarifçe süzülerek Peri'nin yerini aldı. Kıyıdaki askerler başlarına gelen felaketin büyüklüğünü kavrayamamış şaşkın halde duruyorlardı. İntikamın toplarının namlularının üzerlerine çevrildiğini gören sağlam askerlerin umutsuzluk ve korku dolu çığlıkları yaralıların acı feryatlarını bastırdı. İçlerinden pek azı kendini yüzüstü yere atmayı akıl edebildi. Çoğu taşıdığı merdivenleri bırakarak toplara arkasını döndü ve kaçmaya başladı. İntikam gövdesinin yan tarafı kıyıya bakacak şekilde dönerek yerini aldı. Topların ateşlenmesiyle bir kıyım daha gerçekleşti. Gemi sonra Peri'yi takip ederek kıyıdan uzaklaştı. Peri rüzgara karşı dönüşünü tamamlayarak diğer taraftan geldi ve iskele bataryası kaçmakta olan Türklere bakacak şekilde pozisyon aldı. Bu arada sancak bataryası tekrar dolduruluyordu. Topçular hazır bir şekilde sıranın kendilerine gelmesini bekliyordu. İki gemi görkemli bir saray dansı yapan iki dansçı gibi sekizler çizerek birbirinin yerine geçmeye devam etti. Toplarının kıyıya her dönüşünde kulakları sağır eden bir gümbürtü eşliğinde yeni bir saldırı gerçekleşiyordu. Mansur Peri'nin ikinci geçişinden sonra dürbününü kapatıp kumraha döndü. ''Ateş edecek bir şey kalmadı. Topları içeri alın ve gemiyi körfez açıklarına çıkarın.'' İki gemi tekrar şehrin parapetleri üzerindeki topların koruması altına döndü. Zeyn ve iki generali savaş meydanını inceledi. Cesetler toprağın üzerine hazan yaprakları gibi kaplamıştı. ''Kaç kişi?'' diye sordu Zeyn ince sesiyle. ''300'den fazla değil.'' dedi Kadim. ''Yok yok, daha da az.'' dedi Kuz başını iki yana sallayarak. ''150, en fazla 200.'' ''Altı üstü Türkler. Bu hafta içinde Türklerle dolu 100 zambuk daha gelecek.'' diyerek başını salladı Zeyn. ''Siper kazmaya ve adamlarımızı körfezdeki gemilerden koruyacak kum torbası duvarları yapmaya başlamamız gerek.'' ''Majesteleri Filon'un körfez girişini kapatacak şekilde pozisyon almasını emredecek mi?'' diye saygıyla sordu Kadim. ''El Salil'in iki gemisini körfezde kıstırmalı. Aynı zamanda şehre denizden yiyecek sokulmasını önlemeliyiz.'' ''Emirler verildi bile.'' dedi Zeyn ona kibirli bir ifadeyle. ''İngiliz konsolosu Filon'un başına kendi gemisini geçirecek. Hız açısından düşmanla boy ölçüşebilecek tek gemi onun ki. Sir Guy gemilerin körfezden çıkıp açık denize açılmasına izin vermeyecek.'' ''El Salil ve Piçi'nin kaçmasına göz yumamayız.'' Kadim'in gözlerinde kötülük dolu bir pırıltı belirmişti. ''Benim nefretim seninkinden fazla. Ebu Bekir benim kardeşimdi. El Salil onu öldürdü. Aramızda görülmesi gereken eski hesaplar da var.'' dedi Zeyn ona. ''Bu önemsiz bozgun bizi engelleyemez. İlmeği boynuna geçirmiş durumdayız. Artık sıra ipi çekmeye geldi.'' Dorian sonraki haftalarda kuşatmadaki gelişmeleri minarenin üzerindeki kumanda noktasından takip etti. Düşman filosu yarımadanın etrafından dolaşarak körfezin girişini kapatmıştı. Parapetlerin üzerindeki, hatta iki iskunadaki topların bile erişemeyeceği bir mesafedeydiler. Manevra kabiliyeti daha az büyük zambuklar 20 kulaç derinlikte demir atmış bekliyordu. Daha hızlı gemiler körfeze girmeye çalışacak erzak taşıyan gemileri ve kaçma girişiminde bulunabilecek iskunaları engellemek için derin sularda ileri geri devriye geziyorlardı. Arcturus'un zarif gövdesi ve uzun direkleri uzakta kah görünüyor, kah kayboluyordu. Bazen ufuk çizgisinin ötesinde, bazen de kıyıdaki dik yamaçların ardında kalıyordu. Dorian, Maskat'a erzak getiren talihsiz bir gemiye saldıran Arcturus'un toplarının uzaktan gelen gümbürtüsünü duyuyordu. Sonra gemi farklı bir yerde tekrar beliriyordu. Mansur'la Dorian bir yandan dürbünleriyle gemiyi inceliyor, bir yandan da aralarında tartışıyordu. Diğer zambukların aksine orsa çektiğinde rüzgara karşı provasını iyi doğrultuyor. Çok hızlı. Bizim 12 topumuza karşı 18 topu var diye mırıldandı Dorian. Mükemmel bir gemi. Mansur Veriti'nin gemide olup olmadığını merak ediyordu. Ama sonra Sir Guy gemideyse onun da orada olması gerektiğini düşündü. O babasının sesiydi, Sir Guy onsuz yapamazdı. Veriti'nin güvertesinde olması halinde toplarını Arcturus'a nasıl çevireceğini düşündü. Sonra bu fikri kafasından uzaklaştırdı. Bu konuda şimdiden endişelenmeye gerek yok diye düşünüyordu. Babasına cevap verdi. Peri ve intikamda en az onun kadar iyi. Ayrıca Sir Guy'ın 18'ine karşı bizim toplam 24 topumuz var. Batula da Kumrah da bu suları avuçlarının içi gibi biliyor. Ruby Cornish onlarla karşılaştırıldığında çok acemi kalıyor. Mansur gençliğin pervasızlığıyla gülümsedi. Ayrıca buradan yüzümüzün akıyla çıkacağız. Zeyn'le Türkler kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp kaçacaklar. Keşke ben de o kadar emin olabilseydim. Dorian dürbününü karaya çevirdi ve hisarlara doğru engellenemez bir biçimde ilerleyen kuşatma ordusunu izledi. Zeyn bunu daha önce defalarca yaptı. Hatalı davranacağını sanmıyorum. O kum torbalarından duvarlar birlikleri surların önüne varana dek koruyacaktır. Mansur'a her gün kuşatma taktikleri hakkında bilgi veriyordu. Bak, büyük topları daha önceden hazırladıkları platformlara yerleştiriyorlar. Ateşe başladılar mı tüm zayıf noktalarımızı vuracaklar ve onarmak için bize hiç fırsat vermeyecekler. Savunmamızda gedikler açınca topları hemen saldırı siperlerinden içeri alacaklar. Öküzler tarafından platformlara çekilen büyük toplara baktılar. Zeyn'in filosunun kalan bölümü haftalar önce Lamu'dan Maskat'a varmıştı. Atlar yük ve çekme hayvanlarıyla askerlerin geri kalanı yarımadanın diğer tarafına inmişti. Şimdi süvariler palmiyelerin arasında ve tepelerin eteklerinde devriye geziyordu. Kaldırdıkları tozları sürekli görmek mümkündü. Ne yapabiliriz? Mansur'un sesindeki özgüven azalmıştı. Yapabileceğimiz pek az şey var diye cevap verdi Dorian. Saldırıya geçip toprak setleri hedef alabiliriz. Ama bunu yapmamızı bekleyeceklerdir. Ağır kayıplar vermemiz kaçınılmaz. Kum çuvallarıyla yapılmış duvarları ateş edebiliriz. Ama oluşacak hasarı birkaç saat içinde tamir edeceklerdir. Çok umutsuz gibisin dedi Mansur suçlarcasına. Buna hiç alışık değilim baba. Umutsuz mu dedi Dorian. Hayır, sonuçtan umutsuz değilim. Bununla birlikte Zeyn'in bizi şehirde kıstırmasına asla izin vermemeliydim. Adamlarımız hisarların ardından iyi savaşamıyor. Pusup savunmaktansa saldırmayı tercih edecek askerler hepsi. Umutlarını kaybeden de onlar. Mustafa Zindara ve Bin Şibam onları şehirde tutmakta zorlanıyor. Onlar bile çölde olmak ve alıştıkları koşullarda çarpışmak istiyor. O gece Bin Şibam'ın askerlerinden 100 tanesi şehrin kapılarını açtırdı. Atlarını birbirine yakın halde 4 nala sürerek Türk safları arasından sıyrıldılar ve kaçmayı başardılar. Muhafızlar bunu fırsat bilip saldıran Türklerin yüzüne kapıları tam zamanda tekrar kapatmayı başardı. Gitmelerini engelleyemez miydin diye sordu Mansur ertesi sabah. Bin Şibam genç adamın anlayışsızlığı karşısında sadece omuz silkmekle yetindi. Mansur'u Dorian yanıtladı. Sağırlar emir almaz Mansur. Kafalarına yattığı sürece bir şeyhin yanında kalırlar. Fikir ayrılığına düşerlerse evlerine dönerler. Artık yaprak dökümü başladı. Diğerleri de gidecektir. Dahımlar ve avamirler de sabırsızlanıyor diye uyardı Mustafa Zindara. Düşman bataryaları ertesi gün şafak vakti sıkı savunma altındaki platformlarından şehrin güney hisarlarına bombardımana başladı. Parlamaları ve barut dumanlarıyla oluşan bulutları sayan Dorian ve Mansur, düşmanın çok büyük kalibreli 11 ağır topu olduğunu anladı. Attıkları taş güllelerin her birinin ağırlığı 50 kilodan fazla olmalıydı. Her birini çıplak gözle görebilmek mümkündü. Mansur atışlar arasındaki zamanı ölçtü. Her topun temizlenmesi, doldurulması ve ateşlenmesi ortalama 20 dakika kadar sürüyordu. Menzile giren düşman topları hedeflerini huzursuz edecek bir isabetle vuruyor, gülleler bir öncekinin hemen yakınına düşüyordu. Hisarlara isabet eden bir gülle çarptığı yerde bir çatlak oluşturur, aynı noktaya çarpan bir başka gülle ise o bölümü yerle bir edebilirdi. Savunmacıların zayıf noktaları onarmak için kullandığı kütüklere isabet ettiği takdirde onları kürdan kadar küçük parçalara ayırırdı. Karanlık çökmeden önce hisarlarda 2 gedik açılmıştı. Mansur'un komutasındaki işçilerden oluşan ekipler karanlık çöker çökmez onarım için hisarlara koştu. Bombardıman şafakla birlikte tekrar başladı. Öğle vakti olmadan onarılan bölümler tekrar yerle bir olmuştu ve taş gülleler hisarlarda açtıkları gedikleri genişletmeye başlamıştı. Dorian'ın topçuları karşı ateşe destek vermek amacıyla körfez tarafındaki topların yarısını güney hisarlarına getirdi. Ne var ki Zeyn'in topları kum dolu çuvalların oluşturduğu duvarlar altında sıkı bir koruma altındaydı. Açıkta kalan tek noktaları bronz ağızlarıydı. Onlar da o mesafeden vurabilmek için çok küçük birer hedef teşkil ediyordu. Kum çuvallarına çarpan güllelerin hiçbir tesiri olmuyordu. Bununla birlikte öğleden sonra ilk direkt isabetlerini kaydettiler. 10 kiloluk demir güllelerinden biri en soldaki topun ağzının yan tarafına isabet etti. Bronz bir kilise çanı gibi çınladı ve cüssesine rağmen top devrilip altında kalan askerleri pelteye çevirdi. Namlusu ise gökyüzüne doğru çevrilmişti. Hisarlar üzerindeki topçular bu başarı üzerine sesleri kısılırcasına tezahüratlar yaptıktan sonra 2 kat şevkle görevlerine döndüler. Düşman saflarına ay batar batmaz Mansur ve Bin Şibam önderliğinde bir saldırı düzenlendi. Her biri yanına 20 adam alarak sinsice top platformlarına yaklaştı. Türkler böyle bir saldırıyı bekliyor olmasına rağmen Mansur'un ekibi nöbetçi onları fark edip tüfeğini ateşlediğinde platform duvarına kadar ilerlemişti. Kurşun Mansur'un başının yanından vızıldayarak geçti. ''Beni takip edin!'' diye bağırdı Mansur. Topun namlusu üzerine sıçradı, üzerinde koşarak az önce tüfeğini ateşleyen adamı boğazından şişledi. Adam doldurmaya uğraştığı tüfeğini düşürerek kılıcın keskin ağzını çıplak elle tuttu. Mansur kılıcını geri çekince adamın parmakları kemiklerine kadar kesildi. Kıvranan nöbetçinin üzerinden atlayan Mansur, uykularından henüz tamamen sıyrılamamış, battaniyelerinin altından çıkmaya uğraşan Türk topçular arasına daldı. Düşman korkuyla uluyarak gecenin karanlığına doğru kaçmadan önce aralarından birini daha öldürmeyi ve bir başkasını yaralamayı başardı. Adamları Mansur'u takip ederek saldırıya dahil oldu. Onlar meşgulken Mansur cebinde taşıdığı demir çivilerden birinin ucunu topun ateşleme deliğine soktu ve adamlarından biri çekiciyle indirdiği bir düzine kadar darbeyle çiviyi çaktı. Hemen yan taraftaki diğer platforma geçtiler. Burada tüm topçular uyanıktı ve onları ellerinde savaş baltaları ve kargılarla bekliyorlardı. Birkaç saniye içinde adamlar bağırışlar ve çığlıklar eşliğinde birbirine girdi. Mansur ikinci topa ulaşamayacaklarını anladı. Karşılarındaki düşmanın sayısı gitgide artıyordu. ''Geri çekilin!'' diye haykırdı adamlarına. Tam istaf ve diğer seyisler atları getirmişti ki platformun duvarından diğer tarafa atladılar. Atlarını dört dala koşturarak şehir kapılarından içeri girdiler. Bin Şiban ve diğer adamlar da hemen arkalarındaydı. Hisarların güvenliğine kavuştuklarında beş adam kaybettiklerini gördüler. 12 de yaralı vardı. Şafağın hafif aydınlığında Türklerin öldürdükleri düşmanların cesetlerini soyup platformun ön duvarına sıraladığını gördüler. Mansur ve Bin Şiban sadece iki topu çivilemeyi başarmıştı. Kalan sekizi hemen ateşe başladı. Ağır taş gülleler gece boyu onarılan bölümleri birkaç saat içinde tekrar yerle bir etti. Öğleden sonra tek bir şanslı atış hisarın 6 metrelik bölümünü yıktı ve bir moloz yığını haline getirdi. Hasarı dürbünüyle minarenin şerefesinden inceleyen Dorian bir tahminde bulundu. Zeyn en fazla bir hafta sonra şehre girmeye hazır olacak. O gece avamirlerden ve dahımlardan toplam 200 adam atlarını eğerledi ve şehirden ayrıldı. Ertesi gün müezzin her zamanki gibi şehrin en büyük caminin minaresinde ezan okudu. Her iki tarafta bunun üzerine ateşi kesti. Türkler miğferlerini çıkararak palmiyelerin altında namaz kılarlarken parapetlerdeki savunmacılar da ibadetlerini yerine getirmeye koyuldu. Dorian namazına başlamadan önce her iki tarafın da zafer için aynı Tanrı'ya dua etmesindeki ironiye gülümsedi. Zeyn'in sözcüleri namazın ardından hisarlara yaklaştılar ve bağırarak düşmanlarını uyardılar. ''Gerçek halifenin sözlerine kulak verin. Bu lanetli şehirden ayrılmak isteyenlerin gitmesine göz yumulacaktır. İhanetinizi affediyorum. Atlarınızı ve silahlarınızı alarak çadırlarınıza ve karılarınıza dönebilirsiniz.'' ''Bana günahkar El Salil'in kellesini getirene ödül olarak bir lak altın vereceğim.'' Parapetlerdeki savunmacılar onları yuhalayarak taş attı. Ancak o gece 1000 savaşçı daha şehirden ayrıldı. Etkileri nispeten az olan iki şeyh ayrılmadan önce Dorian'ın huzuruna çıktı. ''Biz ne hainiz ne de korkak.'' dediler ona. ''Ama bu bir erkeğe göre bir savaş değil. Çölde senin için kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Seni de tıpkı babanı sevdiğimiz gibi seviyoruz. Ama burada kafese kapatılmış köpekler gibi ölmeyeceğiz.'' ''Hayır dualarımla gidin yoldaşlar,'' dedi Dorian. ''Allah yardımcınız olsun. Bilin ki yine gelip desteğinizi isteyeceğim.'' ''Başımızın üzerinde yerim var El Salil.'' Zeyn'in sözcüleri ertesi gün namaz vaktinde ortalık sessizleşince yine geldi. ''Gerçek halife Zeyn el-Din şehre girilmesi emrini verdi. Halife şehre girdiğinde hisarların içinde her kim varsa işkenceye tabi tutularak öldürülecek.'' Bu kez sadece birkaç kişi yuhaladı. O gece geride kalan savunmacıların neredeyse yarısı şehri terk etti. Türkler onlar geçerken yolun iki yanında sıralandı ve durdurmak için bir girişimde bulunmadı. 50. Ayrımın Sonu. Sayfa 539.